Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda yaklaşık 30 gündür kullanmış olduğum Galaxy Z Flip 3 deneyimlerimi sizlere aktaracağım. 30 gündür ana cihaz olarak kullandığım bu cep telefonu bana neler sundu? Şimdi videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi kutu ve kutu içeriği ile başlamak istiyorum. Kutumuz hemen sağ tarafımızda yer alıyor. Kutuya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Kutu oldukça uzun ve yine ince bir yapıda. Evet, telefonumuz da uzun ama ince olmasının başka bir nedeni daha var. Çünkü kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. Evet, cihaz Samsung'un üst seviye cihazlarının olduğu gibi sadece şarj kablosuyla beraber kutudan çıkıyor. Kutu içerisinde ek bir şeyle karşılaşmıyoruz. Sadece sim kart çıkarmasına yarayacak olan bir iğne çıkıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Peki tasarımsal açıdan Galaxy Z Flip 3 bizlere neler vaat ediyor, neyi görüyoruz? Katlanabilir ekrana sahip olan bir telefonu görüyoruz. Şimdi ne yapalım, detaylara inelim. Galaxy Z Flip 3'ün en fazla dikkat çektiği noktalardan bir tanesinin tasarım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü bahsetmiş olduğumuz bu cihazın ekranı katlanabiliyor. Galaxy Z Fold ile kıyaslandığında ekranın katlanma yapısı farklı, zaten bunu görüyor olacaksınız. Bu sefer ekran dışarıya ya da içeriye doğru değil, tam anlamıyla ikisini birbirine kaplayacak bir şekilde katlanıyor. Bu sayede katlandıktan sonra telefon küçülüyor. Tam anlamıyla gömlek cebine sığabilecek bir kıvama geliyor. Bir kere bu oldukça havalı bir durum. Neden havalı bir durum? Çünkü dışarıda geziyorsunuz, cebinizden bir cep telefonu çıkartacaksınız. Cep telefonunuz böyle duruyor. Sen yanında bir adam duruyor, telefonu açıyorsun, pat. Adamın direkt gözleri bu cep telefonu üzerine. Çünkü alışıgelmişin dışında bir durumdan bahsediyoruz. Katlanabilir ekranlarla alakalı. Şimdi mesela ben işe gidip gelirken genelde metro ve otobüs kullanıyorum. Özellikle metroda biliyorsunuz duraklar çok fazla olduğu için Pendik ve Kozete arası uzun bir mesafe. Bu sürede çok fazla insan metroya giriş çıkış yapıyor. Ben bu sırada telefonla uğraşırken her binen ya da inen kişinin bu cep telefonu dikkat ettiğini görüyorum. Özellikle mesela cebinden ilk defa çıkartışımda yanımdaki ve çevremdeki kişiler böyle cep telefonuna gözlerini dikiyorlar. Çünkü alışagelmiş bir durum olmadığını söyleyebilirim. Katlanabilir ekranlar hayatımıza hızlı bir şekilde giriş yaptı. Ben bu tasarımsal havasını seviyorum. Yani katlanabilir ekranlı bir cep telefonu kullanmak bence tasarımı dışında havalı da bir durum olmuş. Bunu da eklemek istedim. Peki bu ekran katlanabiliyor dedik. Ekranın katlandığı bölümde bir katlanma izi var mı? Evet var. Hatta şöyle detay olarak zaten ekranda göreceksin ama ekranın tam olarak ortasında bir katlanma izi bulunuyor. Dokunduğunuz zaman bu hissiyatı şöyle elinize geldiği zaman evet diyorsun ki burada bir iz var. Ben bu izi hissedebiliyorum. Ancak şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ekran kapalıyken hafif bir şekilde belli oluyor. Ekranda bir uygulamayı açıyorsunuz. Daha sonra bu çizgiden kendiniz uzaklaştırıyorsunuz. Neden? Çünkü artık fark etmiyorsunuz. Mesela ben bir siyah wallpaper kullanıyorum. Kendisi bu bölümde pek belli olmuyor. Ya da oyunlara girdiğim zaman ya da genel kullanımlarda benim dikkatimi çekmiyor. Tabii parmağınızı değdirdiğiniz zaman burada bir çıkıntı olduğunu farkındasınız. Yani parmağınız bir şeyi sürtüyor o bölümde ama zamanla alışabileceğiniz bu durum. Ben yaklaşık 30 günlük kullanım süren boyunca bu konuda herhangi bir şikayetçi olduğum durum olmadı. Şikayetçi olduğum durumlar var mı? Var. İlerleyen bölümlerde zaten bu konulara daha yakından değinmiş olacağız. Tasarımsal detaylara devam edecek olursak burada dikkatimizi cihazın arka tarafında yer alan ekran çekiyor. Ekranı görmek için ne yapacağız? Ekranı katlıyoruz ve bu bölüme iki defa tıklıyoruz. Ekranımız aktif oluyor. Cihazın arka tarafında 1.9 inç büyüklüğünde bir ekran konumlandırılmış ve bu ekran oldukça işimize yarıyor. Mesela nasıl işimize yarıyor? Diyelim ki Spotify'dan bir parça müzik dinliyorsunuz. Kendiniz hiç telefonunuzu açmanıza gerek yok. Velev ki bir akıllı saatte kullanmıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan ekrana iki defa tıklıyorsunuz. Şöyle tıklıyorum. Buradan çıkan Spotify simgesi üzerinden müziğinizi değiştirebilirsiniz. Burayı kendi ihtiyaçlarınıza göre de özelleştirebiliyorsunuz. Always On Display özelliği de yine bu bölümde karşımıza çıkan detaylardan bir tanesi. Ve bu ekranın sunmuş olduğu bir diğer avantaj da şu olacak. Cihazın arka kameralarını ön kameraymış gibi de kullanabiliyorsun. Nasıl mı bunu yapıyorsun? Güç butonu iki defa tıklıyorsunuz ve kamera modu aktif oluyor. Bu ekranda kamera ön izlemesi aktif oluyor. Buradan kendinizi arka kameradan görebiliyorsunuz. Kendi fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Bence iyi düşünülmüş hoş detaylardan bir tanesi. Yani arka kameranın kalitesini de bu şekilde erişebiliyorsunuz. Cihazın arka tarafıyla devam edecek olursak üst bölüm gördüğünüz üzere siyah bir yapıya sahip. Çünkü burada ekranda konumlandırıldığı için ekranın siyahlığı böyle garip gözükmesin diye böyle bir tasarımsal yapı kullanılmış. Ancak alt tarafa indiğimiz zaman krem rengini görüyoruz. Cihazın 3 farklı rengi daha bulunuyor. Renklere göre biraz yapılarında da farklılık olmuş. Mesela bu benim elimdeki olan cihaz, krem rengine sahip olan cihaz, elde biraz daha fazla çabuk kayıyor. Yani bazı durumlarda mesela cihazı böyle katladığınız zaman cebinizden çıkartırken çok hızlı şekilde kaydığını hissedebiliyorsunuz. Ancak siyah rengine baktığım zaman biraz daha pürüzlü bir yapıya sahip olduğunu, mat bir yapıya sahip olduğunu hissettim. Bu sadece elde tutuş konusunda daha avantajlı bir durumu bizlerle buluşturabiliyor. kendisi renk tarafına baktığımız zaman. Devam edecek olursak neyi devam edelim? Ön taraftaki ekranımızda. Burada 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran konumlandırılmış ve ekrana delikli çentikli bir yapı bulunuyor. Yani ön kameramız ekranın içerisinde konumlandırılmış. Bu da tam anlamıyla tam ekran deneyimini bizlere yaşatabiliyor mu? Evet, yaşatabiliyor. Zaten benim yeni nesil cihazlarda aradığım özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu ön kameranın çevresine baktığımız zaman ise ekran koruyucu detayını göreceğiz. Cihazda bir ekran koruyucusu kendinden uygulanmış. Yani kutudan çıkardığınız an itibariyle bu ekran koruyucusuyla karşılaşıyorsunuz. Çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın genel olarak çevresinde bu şekilde kaplamış, katlanabilir ekran olduğu için bence burada güzel bir koruma desteğini bizlerle buluşturacaktır. Ben burada kesinlikle bu ekran koruyucusunun çıkarılmasını tavsiye etmiyorum. Şimdi sıra geldi cihazın sağ tarafına bakmaya. Burada güç ve ses butonlarını görüyoruz. Güç butonumuzun ilk bir işlevi daha bulunuyor. Parmak izi okuyucusu. Oldukça hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Hatta performans bakımından baktığımız zaman yüz tanımayla birbirine benzer performanslar sunabiliyorlar. Yani ikisi oldukça hızlı bir şekilde cihaza erişmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz pandemi dönemi içerisindeyiz. Maskeli olduğu zaman yüz tanıma sizleri tanıyamıyor. Parmak izi okuyucusunu şöyle parmağınızı dokundurduğunuz an aktif edebiliyorsunuz. Benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesiydi. Bu cihazda da görebilmek açıkçası beni sevindirdi. Sol tarafa devam ettiğimiz zaman ise sim kart yuvasıyla karşılaşıyoruz. Cihazımız tek sim kart desteğiyle beraber geliyor. Micro SD karta takamıyoruz. Ancak eSIM desteği bulunuyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi ne yapalım? Alt tarafa devam edelim. Burada Type-C yuvamızı ve hoparlör deliğimizi görüyoruz. Type-C üzerinden cihazı 15 watt olacak şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hoparlör olarak ise cihaz stereo hoparlör desteğini bünyesinde bulunduruyor ki Dolby Atmos ile beraber geliyor. Hoparlör bölümünde daha yakından bakmış olacağız bu detaya. Cihazın almış olduğu bir sertifika var. Suya dayanıklılık sertifikası. IPX8 sertifikası ile burada karşılaşıyoruz. 1,5 metre suda 30 dakikaya kadar bu sertifika sayesinde dayanabildiği bizlerle buluşturulmuş. Ama benim tavsiyem genel olarak sudan uzak durmanız. Yani mecbur kalmadıkça bu cep telefonunu suya sokmamanız yönünde olacak. Peki bu cihazın bir kılıfı var mı? Sen neden kılıf kullanmıyorsun? Şöyle, ben yaklaşık dediğim gibi 30 gündür bu cep telefonunu kullanıyorum. Kullanım süre boyunca maalesef ben bir kılıf edinemedim. Samsung Shop TR üzerinde bu cihazın kılıfları 499 liradan başlayan bir fiyatla satılıyor. Siz eğer bu cep telefona sahip olursanız Samsung Shop üzerinden istediğiniz kılıfları tercih edebilirsiniz. Bence kılıf kullanmanızda kesinlikle fayda var. Çünkü bu benim kullanmış olduğum model elimden çok fazla kayıyor ve benim dikkatimi çeken bir oranda. Nasıl? Masayı koyuyorum mesela ucuna, böyle yavaş yavaş kaydığını hissedebiliyorum. Bence bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Cep telefonunu aman düşürmeyin. Şimdi geldik cihazın sevdiğim noktalarından bir tanesi olan ekran bölümüne. 30 günlük kullanımımda ekran beni oldukça mutlu edebildi ki deneyim bölümüne daha detaylı değinmiş olacağım. Burada karşımıza 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran çıkıyor. Bu ekran 2640x1080 çözünürlüğünde ve panel olarak Dynamic AMOLED 2X'i kullanıyor ve HDR 10 Plus desteği de yine cihazın bünyesinde yer alıyor ki bu medya tüketimi yaparken bizlerin işine fazlasıyla yarayabiliyor. Ve cihazda 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı bulunuyor. Bu 120 Hz'lik ekran tazeleme hızı adaptif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani gerekli durumlarda kendisini 120 Hz alıyor. Bu sadece pil optimizasyonu konusunda daha başarılı işler yapmaya çalışıyor. Ancak pil performansını beni fazla tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Devam edecek olursak ekranımız 426 piksel yoğunluğuna ve 1200 nitslik parlaklık değeriyle karşımıza çıkıyor. Bu basmış olduğumuz parlaklık değeri pik seviyesi. Bunu da paylaşmak istedim. Peki bu ekran neyle korunuyor? Corning Gorilla Glass'ın en güçlü seviyesi olan Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Katlanabilir ekran olmasından kaynaklı bence bununla karşılaşmak bizler açısından oldukça önemli olacak. Çünkü diğer cihazlara oranla siz bu cihazın ekranını bükebiliyorsunuz. Bundan dolayı da bu cihazın ekranın korunma konusunda biraz daha fazla ön plana çıkması gerekiyordu. Bu sertifikayı burada görebilmek açıkçası beni sevindiren noktalardan bir tanesi daha oldu. Peki benim ekran deneyimim nasıldı? Bu ekran beni mutlu edebildi mi? Şöyle, zaten biliyorsunuz Samsung büyük bir panel üreticisi. Ekran konusunda benim aklımda herhangi bir kötü izlenim bırakmadı. Çünkü bir şeyler izlerken, bir şeyler medya tüketimi için kullanırken gerçekten güzel deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Çözünürlüğümüz yüksek, 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızıyla beraber daha akıcı deneyimler yaşıyorsunuz. Peki ekranımızın bu katlanabilir olma yapısı hakkında neler düşünüyorum? Zaten bu cihazı en fazla ön plana çıkartan noktanın bu olduğunu söylemiştik. Bu ekran katlanabiliyor ve dediğim gibi ekranın ortasında bir çizgi oluşuyor. Ancak zamanla kesinlikle bu duruma alışacaksınız. Çok takılacağınız bir durum olduğunu düşünmüyorum katlanma izinin. 1.9 inç büyüklüğünde 2560x512 çözünürlüğe sahip olan bir ekran çıkıyor. Bu ekranda kullanılan panel ise Dynamic AMOLED 2X bir panel. Tasarım bölümünde dediğim gibi kendinize göre bu bölümü özelleştirebiliyorsunuz. Ayarlardaki kapak stili bölümü üzerinden cihazın saat stillerini ve widgetleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu bence oldukça güzel bir detay olmuş. Buraya kendi fotoğraflarınızı da koyabilirsiniz. Ve son olarak cihazın her iki ekranı da Always On Display özelliğini bünyesinde bulunduruyor. En başta ne dedim? Galaxy Z Flip 3 güçlü bir cihaz dedim. Peki hangi işlemciden gücünü alıyor? Burada Qualcomm'un geliştirmiş olduğu Snapdragon ailesinin en güçlülerinden Snapdragon 888'i görüyoruz. 5G teknolojisine sahip olan bu işlemci 5 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve bu işlemciye 8 GB RAM 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Ancak cihazın microSD kart desteğinin olmadığını yine bu bölümde belirtmek istiyorum. Peki benim 30 günlük deneyimimde bu işlemci bana neler sunabildi, beni üzdü mü? Bir kere Snapdragon ailesini görebilmek sevindirici. Yüksek performans sunan bir işlemci kendisi. Amiral gemisiz cihazlarda kendisini zaten görmüştük, bunu biliyoruz. Galaxy Z Flip 3'te de Exynos bir işlemci yerine Snapdragon ailesinden 888'i kullanmaları oldukça güzel olmuş. Genel ve oyun kullanımlarınızda herhangi bir kasma, donma, takılma sorunuyla tabii ki karşılaşmıyorsunuz. Güçlü bir işlemci kendisi çünkü. Ancak diyelim ki kamera ve oyunları biraz fazla oynamaya başladınız. Bu işlemleri yaparken cep telefonunun ısındığını hissedebiliyorsunuz. Tam olarak cihazın şu bölgesinde bir ısı yayılıyor. Şöyle tuttuğunuz zaman cihaz elinizi yakmaya başlıyor. Ciddi bir seviyede ısınıyor. 40 derecenin üzerine çıkabildiğini gördüm. Bazı durumlarda hatta cihazı aldım kenara bıraktım ki cihaz soğusun da böyle kullanayım. Yani yoğun kullanım yaptığınız zaman ısının biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu da bence dikkat çekici noktalardan bir tanesi olacak. Oyun oynama konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Oldukça akıcı bir şekilde oyunları oynatıyor. Hatta PUBG Mobile'i ben bu ayarlarda oynadım. Herhangi bir kasma, donma, takılma sorunuyla tabii ki yine karşılaşmadım. Yani genel kullanımınızda, oyun kullanımınızda sizleri memnun edebilecek bir işlemci olmuş Snapdragon 888. Sıra geldi şimdi cihazın kameralarına yakından bakmaya. Arka tarafla başlayacak olursak burada 2 adet 12 megapiksellik kamerayla karşılaşıyoruz. Cihazın ana kamerası f1.8 diyafram açıklığına sahip ve cihazla beraber ana fotoğrafları çekmemize yarıyor. İkinci kameramız da f2.2 diyafram açıklığına sahip ve 123 derecelik bir geniş açı desteğiyle beraber karşımıza çıkıyor. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ise 10 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerayı bu bölümde görüyoruz. Cihazın ana kamerasıyla beraber 4K 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ancak geniş açı video çekmek istediğiniz zaman cihazın kamera modunu 4K 30 fps almanız lazım. Ön kamerayla beraber de yine 4K 60 fps videolar kolayca çekebilirsiniz. Kamera performansını değerlendirecek olursak başarılı bir kamera dizilimine sahip olduğunu hemen en başta söyleyebilirim. Arka ana kamerayla beraber hem gündüz hem de gece çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kameranın yazılımı da stabil çalışıyor. Bir problemle karşılaşmayacaksınız. Sosyal medya başarımına baktığımız zaman ise videolar hariç güzel bir deneyim sunuyor. Biliyorsunuz iOS cihazlar Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda daha optimize bir performans sunuyor. Android'in maalesef böyle bir dezavantajı bulunuyor. Burada bir cihaza ne kadar para verdiğiniz maalesef önemli olmuyor. Android cihazlar genel olarak video performans konusunda sosyal medyada sıkıntılar yaşanabiliyor. Ekranı kapatıp arka kamera, ön kamera gibi kullandığınızda fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Bu sırada video olarak 1440'a 1440 çözünürlüğünde videolar çekilebiliyor. Kare formatında da fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ana kamerayı normal modda ve geniş açı modunda da kullanabilirsiniz. Bunu ek olarak küçük ekrandan kendini görerek yaptığın için kendine uygun pozları da verebiliyorsun. Parmak hareketlerinizle beraber de sağ veya sol yaptığınızda fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Küçük ekran bölümünde bence küçük ekrana faydalanma konusunda Samsung yazılımsal açıdan kafa yormuş. Burada değinmem gereken önemli bir detay daha var ki çok başarılı buldum bu detayı. Diyelim ki ben sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Siz de kendinizi nasıl çıktığını görmek istiyorsunuz. Kamera uygulaması hemen sağ üst bölümünde bir nokta var. Buraya tıklıyorsunuz ve kapak ekranı ön izlemesi aktif oluyor. Fotoğrafını çektiğin kişi kendini bu küçük ekrandan görebiliyor. Bence ince düşünülmüş ve Samsung'un bence bu cihaz üzerinde en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben arkadaşlarımın fotoğraflarını çekerken genel olarak bu modu aktif bir şekilde kullanabildim. Evet küçük bir ekran ama nispeten de olsa kendini görebiliyor. Değinmemiz gereken bir diğer önemli detay ise bu cihazı stand olarak kullanabilmeniz. Nasıl mı yani? Cihaz alıyorsun, bu şekilde bu bölümü bırakıyorsun ve daha sonra istediğin şekilde bu cihazı kullanabilirsin. Bildiğin üzere artık TikTok, işte Instagram Reels gibi uygulamalarda insanlar kendilerini video kaydını almayı daha fazla kullanmaya başladı. Bu cihazda mesela şöyle bir özelliği bizlere sunuyor. Bu şekilde durduğu zaman herhangi bir tripoda koymanız gerek kalmıyor. Kamerayı aktif ettiğiniz zaman üst ekranda kamera ön izlemesi açılıyor. Alt taraftan da kameranın kontrollerini yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kişiye gerek duymadan da bu şekilde videolarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Cihazda beni mutlu etmeyen bir nokta daha var. Nedir bu nokta? Cihazın ön kamerası. Bu ön kamerada şöyle bir durum var. Cihazın kamerası kirlendiği zaman diyor ki abi kamerayı temizle. Daha net fotoğraflar elde edebilmek için diyor. Cihazın kamerasını temizliyorsun. Temizlediğin halde yine aynı uyarıyı veriyor. Hatta şöyle bir durum da var. Cihazın kapağını kapattığın zaman aslında bu kameranın kirlenmemesi lazım. Hani açıkta durmuyor, üzerine toz gelmiyor ama bu durumlarda da kamera kendi kendine kirlenebiliyor. Yani gece yatarken ben mesela telefonu böyle şarj ediyorum. Sabah uyandım açtığım zaman mesela kamerayı kullanacağım diyor ki kamerayı yeniden silin. Belki yazılımsal bir problem de olabilir. Ancak benim kullanımlarımda benim dikkatimi çekti bu. Sıra geldi hoparlör tarafına. Cihaz stereo hoparlör desteğini bünyesinde bulunduruyor ve Dolby Atmos'un da burada karşımıza çıktığını eklemek istiyorum. Ses performansına baktığımız zaman ses yüksekliği gerçekten iyi. Yani bir şekilde ben burada bir parça açtığım zaman yan taraftan Onuran benim ne açtığımı rahat bir şekilde duyabiliyor. Ses yüksekliği, ses netliği, basların, tizlerin yoğunluğu beni gerçekten mutlu edebildi. Peki ses performans konusunda daha detaylı bir test görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Şimdi yapmış olduğum testi sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdi sıra geldi bataryaya. Bu cihaz beni en fazla bu noktada üzdü. Batarya performansı benim beklentilerimin altında çıktı. Şöyle çıktı. Cihazda 3300 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor ve 15 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle beraber karşımıza çıkıyor bu basmış olduğumuz batarya. Ancak ben iPhone 11 kullanan biri olarak bu cihaza geçtim. iPhone 11 ile almış olduğum ekran süresi bu cihaza göre daha fazlaydı. 3300 mAh'lik bu batarya yaklaşık 3,5 saatlik bir ekran süresi verebiliyor. Yani şöyle düşünün, sabah evden çıkıyorsunuz saat 9 gibi, öğlene doğru şarjınız artık yavaş yavaş %20 seviyelerine gelmiş oluyor. Benim yapmış olduğum testi tam anlamıyla mobil veriyi kullandım. Wi-Fi aktif değildi. Turkcell hat kullandım. Belki Vodafone hat kullansam biraz daha fazla pil tüketebileceğini söyleyebilirim. Yani Snapdragon 888 evet düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemci ama cihazın bataryası da performans olarak biraz geride kalıyor. Yani beni pek mutlu edemedi. Ben normalde yanımda powerbank ile gezen biri değilim. Bu cihaza geçtiğimden beri çantamda powerbank taşıyorum. Çünkü günün yarısına geldiğimiz zaman cihazın şarjı artık 20-30 seviyelerine gelmiş oluyor. Yani bir günü tam anlamıyla çıkarmanız biraz zor gibi duruyor Galaxy Z Flip 3 ile beraber. Bağlantı teknolojilerine bakacak olursak Wi-Fi 6 ve 5G'yi burada görüyoruz. Ancak 5G maalesef şu an ülkemizde kullanılabilir durumda değil. Wi-Fi 6 modemler ise daha fazla yaygınlaşmış durumda. Yazılım edeme açık olursak cihaz VanillaOS 3.1 ve Android 11 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Uygulamadan atma, uygulama çökmesi gibi sorunlarla karşılaşmadım. Hızlı bir deneyim sunuyor. Güncellemeler konusunda Samsung cihazını ilk olarak kutudan çıkardığı an itibariyle güncelleme desteğiyle buluşturabiliyor. 30 günlük deneyim sonrasında neler düşünüyorum? Ben bu cihazı bir kere tavsiye ediyorum. Şöyle tavsiye ediyorum. Katlanabilir ekrana sahip olan yeni nesil bir cep telefonuna sahip olayım. Ama şarj konusunda benim için sıkıntı değil. İşte gün içerisinde ürünü şarja takabilirim. Ofis gibi ortamlarda çalışıyorum. Bilgisayar masamın üstünde duracak. Hani orada şarja takabilirim gibi bir aksiyon almayı düşünüyorsanız bence bu cep telefonunu tercih edebilirsiniz. Ancak onun dışında yanınızda kesinlikle powerbank taşımanız gerekiyor. Pili dışında bence cihaz 4 dörtlük bir cihaz olmuş. Hem katlanabilir olan yeni inovasyonuyla beraber bence kullanıcıların oldukça dikkatini çekebilecek bir cep telefonu Galaxy Z Flip 3. Beni geçirmiş olduğum vakitlerde bu cihaz bataryası dışında memnun edebildi diyebilirim. Peki bu cihazın fiyatı nedir? Burada karşımıza 11.999 liralık bir fiyat etiketi çıkıyor. Fiyat konusunda bence eleştirme yapmayalım. Niye yapmayalım? Dolar 9 lira seviyelerinde, euro 10 lira seviyelerinde gezerken üst seviye cihazların bu fiyatlarda olmasına artık alışmamız gerekiyor. Maalesef alışmamız gerekiyor. Çünkü doların bu seviyede olması yurt dışına gelen bu telefonları derinden etkiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Sizler Galaxy Z Flip 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? 30 gün denememişsiniz. Başka telefon var mı? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.